الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta meslerin üzerine meshetme bölümüyle ilgili iki tane hadis almıştık. Mughira bin Şube radıyallahu anhunun hadisi ve Ali radıyallahu anhunun hadisini aldık. İki tane hadis aldık. Kaldığımız yerden bugün dersimize devam edeceğiz inşallah. Ve an Saffan ibn Assalin kâle kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ye'muruna izâ kunnâ sefran en lâ nenzi'a khifâfena thelâfete eyyâmin ve leyâliyehunne illâ min cenâbetin velâkin min gâitin ve bavlin ve nevmin. اَخْرَجَهُ النَّسَائِ وَالْتِرْمِذِ وَالْلَفْظُ لَهُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَسَحَّهَاهُ. Saffan bin Asfal radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta olduğumuz vakit cunupluk hali dışında uyku, büyük abdest ve küçük abdest gibi durumlar için meslerimize 3 gün ve 3 gece çıkarmamamızı emrederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında sahabelerine 3 gün 3 gece cunupluk durumu hariç büyük abdest, küçük abdest ve uyku durumunda meslerini çıkarmamasını ne yapıyordu arkadaşlar? Sahabelerine emrediyordu. Hadisi Nesai ve Tirmizi tahric etmiş. Hadisin metni Tirmizi'ye aittir. Tirmizi ve İbn Huzeyme bu hadisin sahih olduğunu söylemişlerdir. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ye'muruna. Geçen hafta bir tane fayda zikretmiştik. Kâne'nin fiili, kâne'nin haberi müzari fiil olur ise cümleye ne katıyordu? Hatırlayan var mı? Kâne'nin haberi. Eğer fiil müzari olarak geldi ise ne demiştik? Yok, cümleye ne katıyordu? Genellikle, ekseriyetle, galiben manasını katıyordu. Burada da aynı şekilde baktığımız zaman kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ye'muruna. Yani genellikle, çoğunlukla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu sahabelerine? Bu şekilde sefere çıktıkları zaman bu nasihatı veriyordu. Diyor ki اِذَا كُنَّا سَفْرًا. Yani burada sefrandan kasıt اِذَا كُنَّا musafiran, yani yolcu olduğumuzda. Bu kelime bu şekilde de kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde sahabelere namaz kıldırırken diyor ki etimmu fe inna kavmu sefrin. Namazlarınızı tamamlayın. Çünkü biz misafir bir topluluğuz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sahabelere kıldırırken, öğle namazını iki rekat kıldırırken, misafirken arkadaki Mekkelilere ne diyor? Siz namazınızı tamamlayın. Çünkü diyor biz misafir bir kavmiz, misafir bir topluluğuz. Çünkü Medine'den ne yapmışlar? Mekke'yi fethetmeye gelmişler. Ne olarak gözüküyorlar? Sefer. Seferde gözükleri için sefer hükmüyle hareket ediyorlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki Mekke ehlini ne yapıyor? Uyarıyor. Diyor ki, etimmu fe inna kavmu sefrin. Hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kânen-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruna izâ kunna sefran. Yani اِذَا كُنَّا مُسَافِرًا. Yani yolcu olduğumuzda manası taşıyor. Burada arkadaşlar sefer ibaresine döndüğümüz zaman burada şer'i yolculuk kapsamına girenler kastediliyor. Bunun sınırında alimler belli bir şeyde sınırlamışlar. Yaklaşık olarak 83-85 kilometreden fazla yolculuğa çıkan kimse ne hükmündedir arkadaşlar? Seferi. Misafir hükmündedir. Bu anlamda şer'i olarak bazı hükümlerden ne yapabilir? İstifade edebilir. İlla en la nenzi'a khifafena. En la nenzi'a khifafena. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yolculuğa çıkan sahabelere ne diyor? Bu şekilde meslerinizi ne yapmayın? Çıkarmayın. Hangi durumlarda? Eğer büyük abdestinizi yaptıysanız veyahut da küçük abdestinizi yaptıysanız veyahut da uyudu iseniz meslerinizi çıkartıp ayağınızı yıkamanıza Gerek yok. Eğer siz bunları mesleğin şartlarına uyarak giydiyseniz, normalde abdest alırken ne yapacaksınız ayaklarınıza geldiğiniz zaman? Meslerin üzerine mesh edeceksiniz. Sadece bir durum hariç. Ne diyor? İlla min cenabetin. Cunupluk durumu hariç. Ki onu da biraz sonradan bahsedeceğiz. Burada diyor ki illa en la nenziye hifafene selâfete eyyâmin ve layâliyehunne. 3 gün 3 gece. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün 3 gece meslerin üzerine mes edebilecekleri ruhsatını ne yapmış? Bu sahabelere vermiş. O zaman diyoruz ki burada meslerin süresi 3 gün 3 gece ya. Bunun süresi ne zaman başlıyor arkadaşlar? Bununla ilgili 3-4 tane kavil zikredeceğiz. Birinci görüş diyor ki mesleri giydikten sonra abdestimizi aldık. Taharet üzerineyiz. Mesleri ne yaptık? Ayağımıza giydik. Bu anda ne diyor bir grup alim? Birinci görüş diyor ki mesleri ayağına giydiğin vakit meslerin hükmü başlamıştır. İkinci bir görüş giydikten sonra abdestini bozduğun zaman. Meslerini giydin, ihtiyacını gidermek için tuvalete gittin, abdestini bozduğun esnada artık meslerin, ayağına giydiğin meslerin hükmü başlamıştır diyorlar. Üçüncü görüş diyor ki abdesti bozduktan sonra yeniden abdest aldığında ayaklarının üzerine mesh ettiğin zaman meslerin vakti hükmü ne yapmıştır?
Başlamıştır.
Birinci görüş neydi?
Giyer giymez mesleğin
hükmü başlamıştır. İkinci görüş. Abdesti bozduktan sonra başlamıştır. Üçüncü görüş. Abdesti bozduktan sonra abdest aldığında meslerin üzerine mesh ettiğin zaman hükmü başlamıştır. Dördüncü görüşte diyor ki abdesti bozmasan dahi yeniden abdest almak istediğinde meslerinin üzerine mesh ettiğinde. Yani normalde abdestlisin. Yeniden abdest almak istiyorsun. Üzerine mesh ettin meslerin üzerine. Bu şekilde mesler başlamıştır diyor. Bu dört görüşten racih olan görüş hangisi arkadaşlar? Dördüncü görüş diyorlar. 3-4 diyorlar. İkinci görüş. Herkes bir görüş söylüyor. Diyoruz ki arkadaşlar birinci görüş yani hemen giydikten sonra başlar görüşü zayıf bir görüş. Bu görüşü kabul etmiyoruz. Diyoruz ki böyle bir hadislerin delalet ettiği bir şey yok. İkinci görüş yine zayıf bir görüş ama ilki kadar zayıf değil diyoruz. O da ne? Abdestini bozduktan sonra meslerin başladığı. Üçüncü görüş abdesti bozdun. Abdest alırken yeniden ayaklarının üzerine mesh ettin. Diyoruz ki racih olan görüş bu. Yani meslerin süresi abdestini bozup yeniden abdest alırken üzerine mesh ettikten sonra başlar. Dördüncü görüş yine ihtimal dahilinde abdestin var. Yeniden abdest alıyorsun, üzerine mesh ediyorsun. Ama alimler diyorlar ki bu nadir gerçekleşen bir şey olduğu için asıl şey buraya hamledilmez. Buraya yönlendirilmez. Bu da bu ihtimal dahilinde. Ama racih olan görüş diyorlar abdesti bozup yeniden abdest aldığında üzerine mesh ediyor isen meslerin süresinin başladığı an nedir arkadaşlar? O andır. Ondan önceki o vakit hesaplanır mı? 3 gün 3 gece dediğimiz şeyin içine girer mi?
Girmez.
Ne zaman ki üzerine mesh ettin abdestini bozup ne zaman ki meslerin üzerine mesh ettin o zaman diyoruz ki meslerinin süresi başlamıştır. Hadisin devamında illa min cenabetin. 3 tane şey saydı. Bu hallerde ayakların üzerine mes edebilirsin. Onları çıkarmana gerek yok. Bunlar neydi? 3 tane durum vardı. Kişi uyuduğu zaman, uyandığı zaman abdest aldığı esnada ne yapar? Ayakların üzerine mes edebilir. Yine burada şunu zikrediyoruz. Bu mesleri şartlarına göre giydiyse, yani abdestli bir şekilde giyip mestin örtmesi gereken yeri örtüyor ise, bu şartlar varsa, giydiyse bu şekilde uyudu, uyandı. Bu meslerin üzerine mes etme hakkı onun için doğmuş mudur?
Doğmuştur.
İkinci şey, eğer küçük abdestini yaptıysa, bu şekilde abdestini bozdu ise, yeniden abdest almak istediğinde bunların üzerine mes yapabilir. Üçüncüsü, büyük abdestini yaptı ise bu şekilde abdesti bozuldu. Yeniden abdest almak istediğinde meslerinin üzerine mesedebilir. İlla min cenabetin. Cenabetlik hali bundan hariçtir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada cenabetlik halinin tanımını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yani cenabetlik halinden kastımız ne? Kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi. Başka?
Uygulamada ihtilam olması.
Evet.
Bir de belinin gelmesi.
Yani diyoruz ki o zaman kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi, boşalsın veya boşalmasın. Veyahut da meninin çıktığı, geldiği durumlarda kişi bu hükme içine dahil olur. Cenabetlik, cunupluk hükmü içine girer. O zaman insanın yapması gereken ne? Abdest alsa bu şey üzerinden kalkar mı? Kalkmaz. Ne yapması lazım? Gusül alması lazım. Gusül alırken mes edilebilecek bir aza var mı? Bütün vücudun ne yapılması lazım? Yıkanması lazım. Peki ayağımızda mesler varsa, normalde gusül alsak, meslerin üzerine de mes etsek, gusülümüz tam olur mu?
Olmaz.
Olmaz. O zaman burada hadiste anlatılmak istenen ne? Gusül gerektiren bir durum hasıl oldu ise sen artık bu meslerin ayağından çıkartmak zorundasın. Gusül alırken ayaklarını yıkamak zorundasın. Ama bunun haricinde diğer saydığımız 3 durumda ve benzer hallerde abdesti bozan diğer şeylerde yeniden abdest almak istediğinde mesleri çıkartmana hacet var mı?
Yok.
Yok. Ne yapabilirsin? Ayaklarını yıkamazsın. Onun üzerine mes edebilirsin. Velakin min gâitin ve bevlin ve nevmin. Biraz önce de söyledik. Uyku, büyük abdest, küçük abdest gibi durumlarda kişi ne yapar? Meslerinin üzerine mes edebilir. Hadis-i şeriften çıkarttığımız faydeler var arkadaşlar. İslam şeriatının yolcuya tanıdığı kolaylığın göstergesidir bu. İslam şeriatı yolcuya belli ibadetlerde kolaylık sağlamış arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi biraz önce zikrettiğimiz taharetle ilgili kısım. Bu şekilde sefere çıkan yolcu hükmündeki kimse ayağında 3 gün meslerle 3 gün 3 gece durabilir. Onların üzerine ne yapabilir? Mes edebilir. Bunun dışında hangi ibadet yolcuya kolaylaştırılmış?
Namazları kısaltır.
Namazları hem kısaltır hem de cem edebilir. Hangi namazlar birbiriyle cem ediliyor?
Öğle
ile ikindi, akşamla yatsı. Bu namazları ya öğle vaktinde öğle ile ikindiği veyahut da ikindi vaktinde yine öğle ile ikindiği veyahut da akşam vaktinde akşamla yatsıyı veyahut da yatsı vaktinde yine akşamla yatsıyı hem cem eder hem de kasır eder diyoruz. Ne yapar? 4 rekatlık namazları 2'ye düşürebilir. Başka bir ibadette yolculuğa kolaylık sağlanmış mı?
Oruç.
Seferde olan bir insan üzerine farz oruç olsa bile, Ramazan orucu olsa dahi tutmama gibi bir ruhsat verilmiş. Daha sonradan o orucu ne yapar? Kaza edebilir. Bu da bize İslam şeriatının Allah-u Teala'nın kullarına verdiği kolaylığa en büyük delil göstergedir. Diyoruz ki seferde meslerin üzerine mes etmek 3 gün 3 gecedir. 3 gün 3 gecedir. Yine burada diyoruz ki bu şeyin başlaması için abdest aldıktan sonra meslerimizi giydik. Ne zaman ki abdestimiz bozuldu, üzerine mes ettik. Vakti ne yapıyoruz? O zamandan başlatıyoruz. Ne zaman ki abdestimizi bozduk, ayaklarımızın üzerine mes ettik. O saatten sonra artık bizim 3 gün, 3 gece dediğimiz o müddetin vakti başlamış oluyor. Yine burada insan küçük abdestini veya büyük abdestini yaptıktan sonra ayakların üzerine mes etmenin cevazını fayda olarak ne yapabiliriz? Bu hadis-i şeriften zikredebiliriz. Yine aynı şekilde uykunun da bu şekilde insanın abdest alırken üzerine mes, ayakların üzerine mes edebileceği ruhsatını İslam şeriatının bize verdiğini fayda olarak zikredebiliriz. Burada diyoruz ki arkadaşlar bevl yani küçük abdest ve büyük abdestle ilgili durumda az veya çok olsun onun bedenden çıkması abdesti bozar. Ama uyku için aynı şeyi söylüyor muyuz arkadaşlar? Uyku mutlak olarak abdesti bozar mı diyoruz? Bozmaz. Tafsilat yapıyoruz. Eğer bu şekilde uzanıp kendimizden geçti isek, tam anlamıyla uykuya daldı isek, hatırlamıyor isek, bu uyku abdesti bozar. Ama Oturduğumuz yerde sahabelerden de gelen rivayetler var ya, namazı beklerken başları böyle öne düşüyordu. Bu şekilde uyukluyorlardı. Bu halde sahabeler ne yapıyorlardı? Yeniden gidip abdest alıp namazı kılmıyorlardı. Üzerinde bulundukları hal üzerine namazlarını kılıyorlardı. Bu tam bir uyku hali değil. İnsan bu şekilde tam dünyadan bağlantın kesilmemiş. Kendini biliyorsun ama dalıyorsun ya böyle, tam dalacak gibisin. Gidip geliyorsun yani, aradasın, daha tam uyku moduna geçmemişsin. Bu durumda abdest ne yapmaz arkadaşlar? Bozulmaz. Bunu zaten abdesti bozan şeyler bölümünde ele alacağız. Burada niye zikrettik? Yani uykuyu da bir tafsilata gidiyoruz. Diyoruz ki abdesti bozan uyku var, abdesti bozmayan uyku var. Ama insanın büyük abdest veya küçük abdest dediğimiz durum, azı da çoğu da abdesti bozan bir durumdur. Burada Saffan bin Assal radıyallahu an abdesti bozan şeylerden bir kısmını zikretti. Abdesti bozan şeyler bu hadiste gelen şeylerle sınırlıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü niye? Saffan bin Assal radıyallahu an burada abdesti bozan şeylere ne yaptı? Örnek getirdi. Burada saymadığı abdesti bozan birçok hal var. Bunlar gerçekleştiği zaman yine kişi meslerinin üzerine ne yapabilir? Mes edebilir. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte abdesti bozan olarak nitelendirilen şeyler bunlarla sınırlı değildir. Sadece burada o sahabi örnek vermek için birkaç tanesini zikretmiştir diyoruz. Yine hadisin zahiri arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağınızdaki mesleri çıkartmayın diyor. Burada mesler mutlak bir manada gelmiş, genel bir manada. Diyoruz ki bunun içine yırtık olan da, delik olan da, eğer mes hükmü içindeyse, mesin ismi adı altında hala geçiyor ise, ondaki yırtıklar, delikler ne yapmaz diyoruz arkadaşlar? Onun üzerine mes almamıza zarar vermez ki ilim ehliminin bu konuyla ilgili hilafını da biraz sonraki hadislerde zikredeceğiz. Yine İmam Ahmed ve İmam Şafii ve onun tabi olanlar diyorlar ki delik ve yırtık olan meslerin üzerine mes olmaz diyorlar. İmam Ahmed, İmam Şafii eğer bir tek delik dahi olsa onun üzerine mes olmaz diyor. Biraz sonra da zaten alimlerin ihtilaf ettiği bir meseleyi ele alacağız.
Mesin tanımı nasıl?
Yani mes ismi adı altına giren deriden mes, hifaf, huf dediğimiz şey, deriden yapılan, galiben genellikle deriden yapılan, ayağa giyilen şeye biz mes diyoruz. Asıl itibariyle ne? Deriden yapılan. Bu yünden veyahut da pamuktan, bu tip şeyden yapılan şey ne diyoruz? Ayağımıza giydiğimiz çorap diyoruz. Yani buradaki mesten kasıt arkadaşlar, mes ibaresi altında deriden, günümüzde de genelde yaşlı insanları kış aylarında görüyoruz. Ayağına giydikleri o deriden yapılmış şeye mes diyoruz. Hadis-i şeriflerde mutlak olarak geldiği için meslerin üzerine mes. Bunun içine biz bu yırtık, bir tanesinin altı delinmiş mesin. Bunun üzerine mes edemeyiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü bununla ilgili açık net bir ibare yok. İlim ehlinin zaten ihtilafını biraz sonra zikredeceğiz dedik. Başka bir fayda arkadaşlar. Buradan çorapların üzerine mes edebileceğimiz faydasında ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Çünkü yine aynı çoraplarda da diyoruz ki meslerin üzerine mes etmedeki hükümler aynı şekilde geçerlidir. Meslerin üzerine mes etmek arkadaşlar verilmiş bir nedir? Ruhsattır değil mi? Bir kolaylıktır. Mesleri ayağımızdan çıkarmak zor olduğu için değil mi? Bu şekilde bir ruhsat verilmiş. Peki aynı zorluk çoraplar için geçerli mi? Geçerli değil mi? Yani bir ayağından mesi çıkartmak ile çorabı çıkarmak aynı zorlukta. Kışın ayağına mes giyiyorsun, ayaklarını sıcak tutması için. Soğuktan kaçınıyorsun. Aynı şekilde ayağına çorabı niçin giyiyorsun? Sıcak tutması için. Baktığın zaman kıyas edilecek şeyler birbirleriyle aynı özellikleri ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor. İmam Nevevi arkadaşlar El Mecmu adlı eserinde Ömer radıyallahu anh'tan ve Ali radıyallahu anh'tan çoraplar üzerine mesh etmekle ilgili rivayet olduğunu söylüyor. İmam Nevevi El Mecmu adlı eserinde çorapların üzerine meshetmekle ile ilgili Hazreti Ömer'den ve Hazreti Ali'den eser olduğunu söylüyor. Ve hatta diyor ki ince olsalar dahi. Hatta çoraplar ince olsa dahi. Aynı şekilde Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, yine biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin iki büyük öğrencisi, talebeleri. Onlar da çorapların üzerine mes edileceği görüşündeler. Aynı zamanda İshak İbn Rahowey ve aynı zamanda Davud da bu anlamda çorapların üzerine mes edileceğini rivayet eden raviler arasında. Yine ilim ehlinin konuyla ilgili çorapların üzerine mes etmekle ile ilgili tafsilatlı bir şekilde baktığımız zaman İmam Ahmed çorapların üzerine mes etmenin cevazına hükmetmiştir. Ve İbn-i Mundir 9 tane sahabiden çorapların üzerine mes etmekle ilgili hadislerin, sahih hadislerin varid olduğunu söylüyor. Bunların ismini şu şekilde sayıyor. Ali radıyallahu anh, Ammar radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud, Enes bin Malik, Abdullah bin Ömer, Bera bin Azib, Bilal radıyallahu anh, İbni Ebi Evfa, Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anhum ecmain. Aynı şekilde arkadaşlar tabiinden Ata, Hasanül Basri, Said ibn-i Müseyyib, Abdullah ibn-i Mübarek, Süfyan-ı Sevri, İshak ibn Rahowey, Ebu Yusuf, Muhammed bin Hasan Eşşeybani. Biraz önce zikrettik. İmam Ebu Hanife'nin iki büyük öğrencisi de çorabın üzerine mes olacağını görenler arasında. Yine Mughire bin Şube radıyallahu anhunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çoraplarının üzerine mes ve terliklerinin üzerine de mes ettiğine dair hadis-i şerif var. Bu da nerede geçiyor? İmam Ahmed'in Müsned'inde, yine Ebu Davud'un Sünen'inde, Tirmizi'de aynı şekilde bu hadisi ne yapmışlar arkadaşlar? Tahric etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çoraplarının üzerine ve terliklerinin üzerine mes ederdi. Diğer üç mezhebin görüşüne baktığımız zaman son olarak bu mezheplerde de yerleşmiş olan görüşün de çorapların üzerine mes edileceği görüşü olduğunu görüyoruz. Yani diğer üç mezhep de, ki biraz önce de o mezheplere bağlı bazı alimlerin ne yaptık? İsimlerini zikrettik. Yani diğer üç mezhepte de Malikilerde, Şafilerde, Hanefilerde de son olarak mezhepte yerleşen görüşün çorapların üzerine mes edilebileceği görüşüdür. O yüzden diyoruz ki bu anlamda çorapların üzerine mes etmek aynı meslerin üzerine mes etmek hükmündedir. Mesler için şartlar neyse çoraplar için de aynı şartlar geçerlidir. Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği meselelerden bir tanesi de mesleri ayağımıza giydik. Abdest alacağımız esnada onları çıkartıp yıkamak mı daha faziletlidir, yoksa onların üzerine mes etmek mi daha faziletlidir? Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği konulardan bir tanesi. Şafiler diyorlar ki ayakların yıkanması üzerlerine mes edilmesinden daha faziletlidir. Burada arkadaşlar konuştuğumuz meseleye dikkat edin. Hangisi daha faziletlidir? Yani Şafiler meslerin üzerine mes olmaz demiyorlar. Diyorlar ki asıl itibariyle ayakların yıkanması farz kılınmıştır. O yüzden ayakların yıkanması üzerlerine mes edilmesinden daha faziletlidir. Yine Hanbelilerin görüşüne baktığımız zaman şu anda neden bahsediyoruz? Ayağımızda mesler var. Onların üzerine mes etmek mi yoksa çıkarıp yıkamak mı meselesine baktığımız zaman Hanbeli mezhebine göre diyorlar ki ayağında mes var ise, şartlarına uygun giymiş isen, onların üzerine mes etmen çıkartıp yıkamandan daha evladır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerinin fiilini delil getiriyorlar. İlk hadis-i şerifimizde hatırlarsanız Mughire bin Şube radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yıkamak istediğinde Mughire radıyallahu anh ne yaptı? Eğilip ayağındaki mesleri çıkarmak istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dahuma fe inni edhaltuhuma tahirateyni. Onları bırak, çıkarma. Ben onları temiz olarak giydim. O yüzden alimler diyorlar ki bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri hayırı, yani en doğruyu istedikleri için demek ki o esnada ayaklarında mes varken üzerine mes etmek en evla olanıydı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onu yaptı ve sahabelerinin sünnetinde de Bunu bu şekilde yaptıklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine İbn-i Kayyim Rahimullah olaya tafsil getiriyor. Diyor ki eğer ayağınızda mes var ise onların üzerine mes etmek en faziletli olandır, en eftal olandır. Eğer ayağınızda mesler yok ise o zaman da ayakların yıkanması gerekli olandır. Farz olan da zaten nedir? Budur.
Yani genel zamanda yazın kışında bu böyle mi yani? Yoksa yazın hayatında bunu yapabilir miyiz yani?
Yani mesleri şartlarına uygun bir şekilde, şartları ne dedik? Taharet üzerine giymen ve ayağının örtmesi, o farz olan, yıkanması farz olan gereken yeri örtmesi gerekiyor. Eğer bu şartlar üzerine yazın da giysen, kışın da giysen senin için... Yazın da şimdi mesela özürden dolayı giyen olabilir. Adamın ayağı yanmıştır, su değmesi onun için şeydir veya yara vardır. Bu sebepten dolayı iltihap vardır, bir şey vardır. Bu sebepten dolayı giyiyorsa yazında bu kimse için de işte yazın sen bunu giyemezsin diye veyahut da yaz kış diye bir ayrım şey yapamaz. Eğer meşakkat var ise bunları bu ruhsatı kullanmak güzel olan bir şey, evla olan bir şey. Bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. Yine Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yolcu için 3 gün ve 3 gece, mukim olana da bir gün bir gece meslerinin üzerine meshetme süresi verdi. Yolcu için bir önceki hadis-i şerifimizde de geçmişti arkadaşlar. Kaç gün? Kaç gece? Yolcu için 3 gün 3 gece. Mukim olan için. Mukim kimdi arkadaşlar? İkamet eden, yolcu olmayan, sefere çıkmayan için ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir gün bir gece onların meslerinin üzerine meshetmesine ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? İzin verdi. Hadisi diyoruz ki İmam Müslim tahric etmiştir. Yani hadis-i şerif Sahih Müslim'de geçmektedir. Olaya baktığımız zaman bize anlatılmak istenen ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimin ne kadar meslerinin üzerine mes edeceği süreyi bize belirtmiş. Yolcu için 3 gün 3 gece, mukim için 1 gün 1 gece. Burada diyoruz ki arkadaşlar 3 gün 3 gece. Günün tarifi ne o zaman? Yani 3 gün 3 geceden kastımız ne?
Almış olduğu abdestin
başlama vaktini söylemiyorum. Şimdi 3 gün 3 geceyi, yani o 3 gün 3 gece dediğimiz o vakti neye göre sınırlayacağız? Gün ne demek? Gece ne demek? Gün ne zaman başlar? Gece ne zaman başlar?
Sabah güneşine batması.
Gün diyoruz ki fecrin doğuşundan güneşin batımına kadar olan kısma biz gün diyoruz. Güneşin batımından fecrin doğuşuna kadar olan
gece.
Şeye ne diyoruz? Gece. Yani bir gün bir gece ne oluyor? 24 saat. 3 gün 3 gece 72 saat mi oluyor? 3 gün 3 gece 72 saat oluyor. Meslerin üzerine ne zaman başladığını, vaktinin ne zaman başladığını bir önceki hadis-i şerifimizde ne yaptık? Belirttik. Aynı şekilde dedik ki mukim olan içinde bir gün bir gece. Yani buradan bir gün bir geceden kasıt ne?
Gece ne?
24 saat. Üzerine vakti başladıktan 24 saat nedir? Geçerlidir. Bir gün bir gecenin tarifi, tanımı ne? Bu şekilde. Yani bir gün fecrin doğuşundan güneşin batımına kadar gün diyoruz. Bir gün. Bir de bunun gecesi var. Gece güneşin batışından ertesi gün fecrin doğuşuna kadar da ne diyoruz?
Gece.
O zaman bir gün bir gece 24 saatlik bir vakte tekabül ediyor.
Güneşin batmasına atıyorum bir saat varken o zaman çok erken tükenir. Bir saatte...
Yani sen güneşin batmasına bir saat önce ayakların üzerine mes ettiysen ertesi gün güneşin batmasına bir saat öncesine kadar evet, sen bu mesleri abdest aldığın zaman üzerine mes edebilirsin demektir. Burada arkadaşlar hadisin başında cealen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir fiilden bahsediyor ki Yunus Hoca ile inşallah bunu da tafsilatlı bir şekilde alırsanız biz konuyla ilgili olan kısmını alacağız. Ceale fiili ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ceale kaderi ve ceale şer'i. Kaderi olana delil. Ve cealnel-leyle libâse. Ve cealnen-nehâre maâşe. Allah-u Teala ne diyor? Geceyi biz örtü yaptık, örtü kıldık. Gündüzü de insanların yaşamını kazanmaları için, çalışmaları için, çalışıp kazanmaları için bir vakit tayin ettik, kıldık anlamına. Ceale kılmak anlamına geliyor. Bu hadis-i şerifte arkadaşlar kullanılış şekli, bu örnek verdiğimiz şey ceale kaderiydi. Allah-u Teala'nın bu şekilde takdir etmesi, kılması. İkincisi de ceale şer'i, şer'i meşru kılması anlamına geliyor. Yani bu hadis-i şerifte geçen ceale'nin açıklaması, yani ceale'n nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem selâsete eyyâmin ve leyâliyehunne lil musâfiri, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sefer eden musafir için 3 gün 3 gece meslerinin üzerine mes etmesini meşru kıldı anlamına geliyor. Buradaki bize kattığı anlam ne arkadaşlar? Meşru kıldı. Bu şekilde yapmasına izin verdi, cevaz verdi anlamına geliyor. Selâsete eyyâmin ve leyâliyehunne lil musafiri. Bir önceki hadis-i şerifte bunu açıkladık. Misafir için 3 gün 3 gece. Bu hadis-i şerifte ziyade olan bölüm ne? Mukim için de 1 gün 1 gece meslerinin üzerine mes etmesi nedir arkadaşlar? Meşru kılınmıştır.
Yani burada saatte de mesela 5'te
şimdi olayı tafsilatlı bir şekilde açıklayacağız. Bakıyoruz şimdi mesela bir kimse sabah namazı için abdest aldı. Abdestini tamamladı. Meslerini ayağına giydi. Bu şekilde sabah namazını kıldı. Öğle namazını kıldı. İkindi namazını kıldı. Akşam namazını kıldı. Daha sonradan tuvalet ihtiyacını gidermek için tuvalete gitti. Tuvaletten çıkınca yatsı namazı için abdest aldı. Ve ayaklarının üzerine mes etti. Mesleri ne zaman giymişti? Sabah namazından önce veya sonra diyelim. Meslerini giydi. Ne zaman üzerine mes etti? Yatsı namazından önce. Meslerin hükmü ne zaman başladı arkadaşlar? Yatsı namazından önce meslerin hükmü başladı. Ama aslında ne zaman giymişti? Belki 10 saat önce giymişti. Bu geçen aradaki bu 10 saati hesaplıyor muyuz? Hesaplamıyoruz. Ne dedik? Racih olan görüşe göre ne zaman abdestini bozarsan, meslerin üzerine mes eder isen o zaman meslerin hükmü başlamıştır. Şimdi mesela başka bir örnek verelim. Yine buna yakın ama vakti biraz daha uzatalım. Yine sabah namazından önce bir kişi abdest aldı. Bu şekilde meslerini giydi. Yatsı namazını da kıldı bu abdesti. Sabah, öğlen, ikindi, akşam yatsı namazını kıldı. Ayağından meslerini çıkarmadı. Daha zaten üzerine de mes etmedi. Yattı. Sonra sabah namazı için kalktı Latif abi. Abdest aldı. Meslerinin üzerine mes etti. Ne zaman başladı mesleri? Aslında üzerinden bir gün geçmesine rağmen meslerinin üzerine daha mes etmediği için o ilk bir günü hesaplıyor muyuz? Hesaplamıyoruz. Meslerinin üzerine mes etti. Hükmü ne zamana kadar geçerli? Yani şöyle söyleyelim. Daha olay açık olsun. Pazartesi günü sabah namazında giydi. Salı günü sabah namazında üzerlerine mes etti. Ne zaman başladı meslerin? Salı sabahı başladı. Ne zamana kadar geçerli? Çarşamba sabahına kadar. Çarşamba sabahında meslerin süresi bitmeden önce en son ihtiyacını giderdi. Üzerlerine mes etti. Ve yatsı namazına kadar da o abdestiyle namaz kıldı. Sonra o şekilde yattı. Bir dahaki sabaha kadar. Bu insan da mukimdi. Kaç gün o meslerle gezdi arkadaşlar? 3 gün. 3 gün o meslerle gezdi ama aynı zamanda mukimdi. Demek ki bu şekilde de mukim olan bir insan için 3 gün meslerle gezebilme ihtimali var diyoruz. Ama asıl itibariyle nedir? Yani bu biraz uç örnek oldu. Niye? Çünkü sabah namazından yatsıya kadar bu şekilde. Ama ihtimal dahilinde mi? Olabilir. İhtimal dahilinde.
Yine mukimlikten şey oldu değil mi? Gün kazandı.
Evet, ilk başta üzerlerine mes etmediği için ilk bir gün oradan kazandı. Ayağına giymişti ama üzerine mes etmedi. İkinci güne kadar zaten 24 saat müddeti vardı. Üçüncü gün vakit dolmadan önce abdest aldı. Ve o abdestiyle yatsı namazına kadar bir daha bozmadı. Meslerin hükmü bitti. Evet. Ama meslerin hükmü bitince Senin abdestin bozuluyor mu?
Bozulmuyor.
Bozulmuyor. O şekilde yatsı namazına kadar bekledi. Yatsı namazını da kıldı. Evet. Hala abdestli. Evet. Ondan sonra yattı. Bir daha sabah namazında uyandı. Bu insan yeniden abdest almak istediği zaman ne yapacak arkadaşlar? Meslerini veyahut da ayağında çoraplarıyla uyguladıysa bunu, onları ne yapacak? Çıkaracak. Artık 3 günde müddeti doldu. Yani seferi olsa onun da 3 gün zaten müddeti vardı. Bu şekilde şey yaparsan o 3 günü 6 güne de taşıyabilirsin.
O zaman seferi için 6 güne kadar da çıkarabilirsin.
Yani bu şeye zor yani. O biraz o imkan dahilinde değil.
Peki ikindi de abdest bozdun. 6 gün üstüne mes yapıyorsun.
Tamam, ne zaman giydin?
Sabah namazında giydin.
Sabah namazında giydin. İkindi de
abdest bozdun.
Tamam.
Mes yaptın.
Tamam.
Akşam namazda çıkardı, ayaklarını yıkadı.
Bir problem yok. Veyahut da giydin, üzerine meshettin, namazı kıldın, sonra çıkardın. Bunda bir sınır yok. Giydiğin zaman 24 saat ayağında tutma mecburiyeti yok. Ama bizim kastımız ne? Sen bunu 24 saat ne yapabilirsin?
Kullanabilirsin.
Giydin, bir dakika sonra çıkarmak istedin. Sıkıntı bastı, daral geldi. Çıkarmak istedin, çıkartabilirsin. Seni engelleyen bir şey. 24 saat ayağında kalmak zorunda demiyoruz. Yine burada arkadaşlar bazı insanlar mesh etmenin 5 vakit namazla sınırlı olduğunu söylüyorlar. Bu görüş doğru değil diyoruz. Yani sabah namazında giydin, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı yıkıldın. O meshlerin hükmü biter diyorlar. Avam arasında, halk arasında böyle bir görüş var. Diyoruz ki bu görüş doğru değil. Meshlerin süresi ne zaman abdesti bozup yeniden abdest aldığında üzerine mesh eder isen o zaman başlar diyoruz. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelere gelince diyoruz ki mukim için bir gün bir gecedir. Seferi için de 3 gün 3 gece meslerin üzerine meshetmenin cevazı o kimselere verilmiştir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolcu ile mukimi bu anlamda ne yapmıştır arkadaşlar? Ayırmıştır. Çünkü yolcunun meşakkati mukim olan kimseye göre daha zor olduğu için şeriata da döndüğümüz zaman yolcuya verilen ruhsat, mukime verilen ruhsata göre daha çoktur. Yine İslam dininin kulların hallerine göre kolaylık sağladığının da delilidir. Mukimin durumu bir gün bir geceyle sınırlandırılmış. Musafirin durumu da 3 gün 3 gece ile sınırlandırılmış. Yine bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ يعني الْعَمَائِمِ وَالْتَسَاخِينِ يعني الْخِفَافَ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Yine arkadaşlar Sevben radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderdi. Biraz sonra seriyenin ne olduğunu açıklayacağız. Bir seriye gönderdi ve onlara sarıklarının ve meslerinin üzerine mes etmelerini emretti. Hadisi İmam Ahmed ve Ebu Davud rivayet etmiş. Hakim ise hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Ba'sen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme seriyeten. Seriyenin manası ne arkadaşlar, biliyor musunuz? Seriye. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin bizzat katılmadığı askerlerinden bir grubu bir düşman grubuna, topluluğuna gönderdiği savaşlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Gönderdiği o asker topluluğuna seriye diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin katıldığı savaşlara ne diyoruz arkadaşlar? Gazve diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi o savaşa iştirak ediyorsa bunun ismi gazve. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaşa kendisi bizzat katılmıyor da ordusunu gönderiyor ise buna da seriye diyoruz. Bazen seriyeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den komple bir ordu göndermiş. Bazen de arkadaşların dediği gibi askerin içinden bir grup öncü birlik göndermiş. Bunların hepsine biz seriye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği asker topluluğu diyoruz. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara asaiplerin üzerine meshetmelerini emretti. Hadiste diyor ki el asaib yani el amaim. Amaim neydi arkadaşlar? Başa takılan sarık. Asaib de arkadaşlar başa dolanarak sarılan şey manasına geliyor. El asaib başa dolanarak sarılan şey. Biz ona ne diyoruz başa dolanarak sarılan şeye? Sarık diyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara neyi emrediyor? Sarıklarının üzerine meshetmelerini ve aynı zamanda ve tesahin. Tesahin arkadaşlar ayağı sıcak tutan şey anlamına geliyor. Ayağı sıcak tutan şey. Tesahin. Yani diyor el hifafe. Hifaf neydi? Mesler. Meslerinin üzerine meshetmesini veyahut da sarıklarının üzerine meshetmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne yapıyor arkadaşlar? Emrediyor. Yine diyoruz ki tesahin ismine içine mesler de girer. Aynı zamanda çoraplar da bu isim altına girer mi arkadaşlar? Girer. Ayağı sıcak tutan şeyler mes de olabilir. Çorap da bu ibarenin altına ne yapar? Girer diyoruz. Bu da aynı şekilde çorapların üzerine mes edilmesinin delillerinden bir tanesi olarak ne yapılabilir? Gösterilebilir. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydelerden bir tanesi sarığın üzerine mes etmenin caiz olduğunun delilidir. Yine konuyla ilgili biraz tafsilata girdiğimiz zaman diyoruz ki takke veyahut da umreye gidenler bilir. Araplar genelde böyle gutra, şimak dediğimiz böyle bir başörtüsü takarlar. Bunların üzerine de mes geçerli midir, değil midir? Yani ben bu takkemin üzerine mes edebilir miyim? Bu hadise binaen veyahut da başımda bu başörtüsü tarzında erkeklerin giydiği dedik ya sıcak ülkelerde genelde Arap ülkelerinde giyilen bir elbisedir bu. Gutra veya şimak derler buna. Arabistan'a gidenler veyahut da televizyondan izleyenler görmüştür erkeklerin giydiği bir şey. Bunların üzerine mes olur mu? Bu hadise binaen. Buradan bir şey istinbat edebilir miyiz? Olmaz diyenler? Olur diyenler? Olur diyenler neye göre olur? Hadise göre sarıkların üzerine mes dedin diyor. Takke, sarık aynı şey mi? Diyoruz ki arkadaşlar olmaz. Neden olmaz? Çünkü buradaki ruhsat, verilen ruhsat bize ne? Meşakkatten dolayı. Sarık ve meslerin üzerine mes, meşakkatten dolayı bize ruhsat verilmiş. Bu takkeyi çıkarmak kolay mı?
Kolay.
O giydiğimiz o başörtüsünü çıkarmak kolay mı?
Kolay.
O zaman diyoruz ki burada bir meşakkat var mı?
Var.
Meşakkat var mı? Yok.
Onda yok. Öbüründe var.
Yani onda da yok. Ona geleceğiz. Ayrı bir konu altında alacağız bayanların durumunu. Şu anda şu takkeyi çıkarmak kolay mı?
Kolay.
Kolay. O giydiğim elbise var ya üzerinde başörtü gibi. Onu çıkarmak kolay mı?
Kolay.
Kolay. Demek ki bunlar bu hadis kapsamına ne yapmaz arkadaşlar? Girmez diyoruz. Bunların takkenin üzerine veyahut da kışın giydiğimiz Levent'in kafasındaki gibi şapkanın üzerine mes olmaz. Ama sarıkta bir zorluk var bağlamasında, çözmesinde. Bir zorluk olduğu için Allah Resulü Aleyhisselam ne yapmış? Gönderdiği Seriye'deki askerlerine bunu izin vermiş. O konuya da geleceğiz. Diyoruz ki bu şekilde takke veya şimak, gutra gibi başa örtülen şeyler giyildiği zaman bunların üzerine mes olmaz diyoruz. Çünkü bunlarda çıkartılmasında bir meşakkat yoktur. Yine aynı şekilde dedik ki biraz önce dedik çorapların üzerine mes etmeni cevazına delalet eder. Ettesahin ibaresi ayakları sıcak tutan şeylerin üzerine diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun içine mes de girer, çoraplar da girer. Dedik ki yırtık ya da delik olan meslerin üzerine mes etme ile ilgili ilim ehli ihtilaf etmiştir. Yırtık veya meslerde delik varsa ki biraz önce de İmam Ahmed ile İmam Şafii'nin ve ashabının görüşünü zikretmiştik. Diyor ki İmam Ahmed ve İmam Şafii ve onlara tabi olanlar eğer bir tane dahi delik veya yırtık var ise o meslerin üzerine mes etmek caiz değildir diyorlar. Sorulduğu zaman niye? Çünkü diyor ki asıl itibariyle ayağın hükmü nedir? Mes olmadığı zaman yıkanmaktır. Ayağında mes var ise mes etmektir. Eğer ayağında mesinde bir delik varsa o görünen kısmın hükmü yıkamak ise çünkü açık olan kısım neydi? Ayaklarda bir şey olmadığı zaman yıkanması gerekiyor. mes giydin, üzerine mes etmen gerekiyor. Hüküm bu şekilde. Ama orada açık olan yer varsa oranın yıkanması gerekir. Öbür tarafın mes edilmesi gerekir. Aynı azada da bu şekilde hem mes hem yıkama bir arada olmayacağı için diyorlar ki meslerde delik varsa, yırtık varsa onların üzerine mes etmek caiz değildir diyorlar. Kim bunu söyleyen? Hangi mezhep? Şafiler ve Hanbeliler bu şekilde bir görüş beyan ediyorlar. Daha sonradan İmam Ebu Hanife'nin görüşüne geliyoruz. O da diyor ki eğer bu yırtığın miktarı 3 parmak veyahut da daha çok ise o zaman ne yapılmaz? Onların üzerine mes edilmez diyor. Eğer 3 parmaktan daha aşağı bir yırtık var ise onların üzerine mes etmekte bir sakınca, bir sıkıntı yoktur. İmam Malik eğer yırtığın miktarı diyor çok ise onun üzerine mes olmaz. Bu çoklukla azlığı da nereye dönüp anlarız diyor. Örfe döneriz diyor. Yani insanların örfünde bu çoksa, bu yırtık çok büyük bir yırtık ile tabir ediliyorsa halk arasında bu çok büyük bir yırtıktır. Bu meslerin üzerine mes olmaz. Eğer bu örfte küçük bir yırtık olarak isimlendiriliyor ise o zaman da onların üzerine mes olurdu. Yani bu yırtığın çok mu az mı olduğunu örfe dönerek ne yapabiliriz? Anlayabiliriz diyor. Yine Süfyan Sevri, İshak İbni Mundir ve Evzai ve aynı zamanda Şeyhülislam İbni Teymiye'nin de görüşü de şu. Diyor ki yırtık olan meslerin üzerine mes etmek caizdir. Eğer mes ibaresinden dışarı çıkmıyor ise. Yani buradan kastımız ne? Hala ona biz mes ismini veriyor isek. Çünkü delil olarak da diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin maddi anlamdan durumları çok iyi değildi. Genelde sahabenin çoğunluğu gariban, fakir insanlardı. Onların ayağına girdikleri meslerinde yırtık olmama gibi bir ihtimal söz konusu değildi. Çünkü o dönemi de düşündüğünüz zaman bu şekilde asfalt yollar, bu anlamda her şey dört dörtlük değildi. O şekilde diyor ki sahabenin genelde fakir olduğu için meslerinin yırtık olma ihtimali çok yüksekti. Ne zaman ki diyor bir şey mes veyahut da çorap olarak isimlendiriliyor ise yırtık veya delik olsun. Bu isim altında ise onların üzerine mes etmek caizdir. Çünkü hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman da meslerin üzerine mes etme veya çorapların üzerine mes etme diye geliyor. Yırtık çorap veya ince çorap, kalın çorap bir tafsil var mı? Yok. Mes ismi altına giren ne ise odur. Sarık ismi altına giren ne ise odur. Çorap ismi altına giren ne ise odur. Şimdi biz meslerin komple tabanın olmadığını düşünün. Biz ona mes diyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki böyle bir yırtıkta onların üzerine mes olur diyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki bunun yani o ismi mes denilen isim ne yapması lazım? Hala o gördüğümüz şeyin üzerinde kalıcı olması lazım ki onların üzerine mes edilir veya edilmez diye bilelim. Yine Muhammed bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah diyor ki zaten meslerin üzerine mes kolaylık için verilmiş bir ruhsattır. Bu şekilde biz insanlara bunu zorlaştırmamız verilen bu ruhsatın tersine hareket etmiş durumda oluruz. Eğer sen bir delikten dolayı onun üzerine mes olmaz diyor isen sen burada verilen ruhsatı ne yapmış olursun? Kaldırır, zorlaştırmış olursun. Yani verilen bir kolaylık var. Sen bunu bir şeylerle sıkıştırırsan ki açık bunlarla ilgili delil olmadığını söyledik. Bunların yani bu mezhep imamlarının, alimlerin getirdiği şeyler hep kendi neleri arkadaşlar? İçtihatları, konuyla ilgili içtihatları. Yaptıkları içtihatta isabet de edebilirler. Hata da edebilirler. O yüzden Şeyh Hüseyin'in bu anlamdaki sözü çok manidar. Yani ruhsat verilmiş bir şey, bir kolaylık verilmiş sana. Sen bunu o tarafı azıcık delik, bu tarafı azıcık yırtık diye zorlaştırırsan o zaman bu sana verilen ruhsatın pek bir anlamı kalmaz. Bunu kullanmakta ne yaparsın? Zorlanırsın. O yüzden o da Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşünü alarak demiştir ki mes adı altında hala o isim veriliyor ise üzerindeki yırtıkların, deliklerin bir önemi yoktur. Hadislerde de açık bir şekilde yırtık veya ince, kalın diye bir tafsilat getirilmemiştir. Mes ismi olan, çorap ismi olan her şeyin üzerine mes etmek, yırtık da olsa, delik de olsa caizdir diyoruz. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına bir örnek ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönderirken onlar ile ilgili ihtiyaçları ile ilgili, dinle ilgili bir ihtiyaçları varsa onları göndermeden önce o konuyla ilgili onlara ne yapıyordu? Bir açıklamada, bir bilgi vermede bulunuyordu ki sefere çıktıkları zaman konuyla ilgili akıllarında bir şüphe kalmasın. Ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabesinin durumunu takdir ediyordu. O yüzden bunlara bu şekilde nasihatta bulunuyordu. Diyordu ki bu şekilde sarıklarınızın üzerine, meslerinizin üzerinize ne yapabilirsiniz? Mes edebilirsiniz. Bu şekilde bir ruhsat verip onları bu anlamda rahatlatıyordu. Yine alimler kadınların başörtüsünün üzerine mes etme ile ilgili hükümde de ihtilaf etmişlerdir. Yine bir grup alim diyor ki kadınların başörtüsünün üzerine mes etmesi caiz değildir demişlerdir. Delil olarak da şunu zikrediyorlar. Diyorlar ki asıl itibariyle başa mes etmekte ki maksat nedir? Ellerinizi ıslatırsınız, saçlarınıza temas ettirerek alnın ön kısmından, saçların başladığı yerden enseye kadar daha sonradan da geri getirirsiniz. Bayanlar başında başörtü var iken onun üzerine mes etse direkt başına temas etmiş mi olur yoksa başörtüsüne mi etmiş olur? Başörtüsüne etmiş olduğu için, başa temas etmediği için bu şekilde bu hüküm gerçekleşmez diyor bir grup alim. Yine diğer bir grubun görüşüne gelince onlar diyorlar ki evet şeyin üzerine kadınlar başörtülerinin üzerine mes edebilir. Delil olarak da diyorlar ki erkeğin başındaki sarık ne ise kadının başındaki başörtü de bu hükümdedir. Buraya kıyas ederek erkeğe bu şekilde bir izin verildiyse bu hükmü bayanları da başörtüsüne kıyas ederek onların da bu hükümden istifade edebileceğini söyleyebiliriz diyen ikinci bir grup var. Yine Şeyh Hüseyin'in konuyla ilgili bir tafsilatı var. Diyor ki eğer meşakkat teşkil eden soğuktan dolayı veyahut da bulunduğu ortamda onu bozup çözüp yeniden bağlaması zor oluyor ise, böyle bir meşakkat var ise bayanların başörtülerinin üzerine mes etmelerinde bir beis yoktur diyor. Ama bunun dışında konuyla ilgili açık net bir hadis-i şerif gelmemiştir. Eğer meşakkata binaen zor durumda kaldığı zaman bunu yapıyor ise bunda bir beis yoktur. Ama bunu da normal zamanlarda evinde ise bu şekilde bundan ne yapmasın? Faydalanmasın, uzak dursun. Meşakkat anında yapabiliyorsa da bu ruhsat ona verilmiştir diyor. Burada başörtüden kastımız arkadaşlar bayanların evde taktığı, çıkartması kolay olan başörtüden bahsetmiyoruz. Dışarı giderken iğneleyerek bu şekilde tam bir şekilde kapatıyorlar. Onun bu şekilde çıkartılıp yeniden bağlanması zor olan bir şey. Ama bir de bayanlar evin içinde bağladıkları tülbent var. Abdest alırken onu çıkartıp yeniden bağlamalarında bir meşakkat yok. Bizim aynı bu takkelerde biraz önce söylediğimiz hüküm gibi. Ama dışarı çıkarken gittiği yerde soğuktan dolayı veyahut da çözüp bağlaması ona sorun oluyor ise bu şekilde başörtülerinin üzerine mes etmede bir beis yoktur diyoruz. Ama normal zamanda da bu ruhsattan faydalanmamaları diyelim daha güzel. Çünkü konuyla ilgili açık net bir hadis veyahut da bir eser bulunmuyor. Devam edelim arkadaşlar. 3 tane hadisimiz kaldı. Üçünün de şerhi sınırlı, kısa. Yani bir 10 dakika, 15 dakika daha sürer. Eğer bu hadisleri haftaya bırakırsak bir sonraki konuya girişimiz de zor olur. Hem meslerden bahsedeceğiz hem abdesti bozan şeylerden. Ben diyorum ki biraz daha sabredin. 2-3 tane hadis var. Bunları da alalım. Meslerle ilgili bölümü bitirmiş olalım. Uyar mı? وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما فليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. Yine Ömer radıyallahu anh'dan mevkuf olarak. Mevkuf hadis neydi arkadaşlar? Yani sahabeye nispet edilen. Merfu hadis, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen. Ömer radıyallahu anh'dan mevkuf olarak, Enes radıyallahu anh'dan merfu olarak rivayet edilmiştir. Biriniz abdest alıp meslerini giyince onların üzerine meshetsin. Onlarla namaz kılsın ve dilerse cunupluk hali dışında onları çıkarmasın. Yani bir önceki hadislere döndüğümüz zaman bahsettiğimiz şeylerden aynı şekilde bu hadiste de onlara tekit olarak kuvvetlendirmek için, güçlendirmek için bu hadisler getirilmiş. Hadisten çıkarttığımız faydalara gelince arkadaşlar, meslerin üzerine mes, taharet tamamlanıp ondan sonra giyildikten sonra olur. Ki bu konuya da değinmiştik. Yani sağ ayağımızı yıkadık, abdest alıyoruz. Sonra sağ ayağımızdaki meshi giysek, sonra sol ayağımızı yıkasak, sonra sol ayağımızın meshini giysek olur mu?
Olmaz.
Diyoruz ki olmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle tahareti tamamlamamız gerekiyor ki daha sonradan mesleri giydiğimiz zaman bir sıkıntı yaşamayalım. Bu ibarede de اِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ sizden birisi abdest aldığında فَلَبِسَ خُفَّيْهِ daha sonradan meslerini giydiğinde فَلْيَمْسَ عَلَيْهِمَ onların üzerine meshetsin. Sizden birisi abdest aldığının ibaresine içine ne giriyor arkadaşlar? Yani ağzını, burnunu, yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı, başına meshetti, sağ ayağını, sol ayağını yıkadığı zaman biz o kişiye ne diyoruz? Abdest almış bir kimse diyoruz. Bu hadis-i şeriften neyi çıkartıyoruz? Demek ki sağ ayağını yıkadıktan sonra sağ ayağının mesini giysen, sol ayağını yıkadıktan sonra sol ayağının mesini giysen olmaz. Abdesti bitirdikten sonra artık taharet, temiz hükmüne kavuştuktan sonra meslerini o zaman giymen gerekir diyoruz. Bitirelim konuyu. En son sorular bölümünde sana şey yapalım. Orada tamam, oradan şey yaparsın inşallah. Yine sonuçta ilk şekildeki duruma da yani sağ ayağının yıkanıp sol ayağının sağ ayağı yıkayıp giyip sol ayağı yıkayıp giyileceği görüşüyle ilgili de Şeyhülislam İbn Teymiye bu şekilde de olur diyor. Diyoruz ki biz ihtiyaten kişinin bu şüpheden çıkması için ne yapması gerekir? Yani sağ ayağını yıkadın, giyme, sol ayağını da yıka. Daha sonradan giy ki her anlamda kafan ne olsun? Rahat olsun. Çünkü bir grup alip bu şekilde olmaz diyor. Bir grup olur diyor. Sen ihtiyatlı davran. Aradaki şey ne? Sağ ayağını yıkadın. Sol ayağını da yıkayacaksın. Ondan sonra giyeceksin. Bu şekilde yaparsan ne olur? Kafan bu anlamda rahat olur. Fel yusalli fihime. Onlarla namaz kılsın. Eğer ayağına giydiği meslere necaset bulaştıysa, dışarıda gezerken ayağına giydiği mesle necaset bulaştıysa bunun temizliği nasıl olur arkadaşlar? Ayağımızda ayakkabı veyahut da mesler var. Mescide giriyoruz.
Mesleri çıkarmak lazım.
Meslerle namaz kılmak istiyoruz. Necaseti izale etmemiz gerekiyor. Bunun yöntemi, metodu nedir?
Toprak temizliğidir.
Yani diyoruz ki bu şekilde ayakkabıların, meslerin temizliği toprağa ayağımızı sürterek temizlenir. Toprakla temizleriz. O şekilde sonra devam edip ne yaparız? Namazımızı kılarız. Onları çıkartıp yıkama gibi bir şey bize gelmemiş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine döndüğümüz zaman ne görüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam ayağına bu şekilde bir necaset bulaştığı zaman ayağını toprağa sürterek o necaseti o şekilde izale etmiş. Daha sonradan da o ayakkabılarıyla veya terlikleriyle veya mesleriyle namaz kıldığı rivayetlerde geliyor. Demek ki bir insan mesleriyle, ayakkabılarıyla necaset varsa onun temizliğini toprağa sürerek onları temiz hükmüne ne yapabilir? Kavuşturabilir diyoruz. وَلَا يَخْلَعْهُمَا اِنْشَاءَ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ Yani cunupluk durumu haricinde ne yapar o insan? Cunupluk durumu haricinde isterse meslerini çıkartır, isterse ne yapar? Ona verilen müddette kullanabilir. Ama cunupluk durumunda ne dedik? Mecburen çıkartıp ayaklarını da bütün vücuduyla beraber yıkaması gerekir. Ama bunun dışında isterse o verilen ruhsatı kullanır, isterse de ne yapabilir? Çıkartmasında onun için bir sakınca yoktur. Ama cenabetlik, cunupluk durumunda mecburen çıkartması gerekiyor ki çünkü gusül abdestinde ne dedik? Ayakların üzerine mesh etme gibi bir imkan sunulmamış. Mecburen ayaklarını yıkaması için de onları çıkarması gerekiyor. Yine bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. وَعَنْ اَب۪ي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا اَخْرَجَهُ دَارُ كُتْنِ وَصَحَّهَهُ اِبْنُ خُزَيْمَ. Yine Ebu Bekrete radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alıp meslerine giyen yolcu için 3 gün 3 gece, mukim yolcu içinde 1 gün 1 gece, mukim olan içinde 1 gün 1 gece meslerin üzerine meshetme izni vermiştir. Hadisi Dar-ı Kutni tahric etmiş. İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Yine bu konuya da daha önceki vakitle ilgili şeye, bir önceki hadislerimize değindik. Burada rakkasa diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat verdi, izin verdi. Musafir olan için 3 gün 3 gece, mukim olan için de 1 gün 1 gece diyoruz. Yine meslerin süresi yolcu için 3 gün 3 gece, mukim için 1 gün 1 gecedir diyoruz. Hadis-i şeriften bu faydayı çıkartıyoruz. Mesler abdest aldıktan sonra giyilir, abdest tamamlandıktan sonra giyilir. Onların üzerine meshin vakti ne zaman başlar demiştik? Abdesti bozup yeniden abdest aldığımızda meslerin üzerine mesh ettiğimiz zaman onların vaktinin süresinin başladığını da aynı şekilde bu hadis-i şeriften ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Ve konuyla ilgili, meslerle ilgili son hadis-i şerifimize geçince وَعَنْ اُبَيْ اِبْنِ عِمَارَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمْسَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَوُدْ وَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِي. Yine Ubey bin İmara radıyallahu an diyor ki, ben ey Allah'ın Resulü, meslerimin üzerine mesedeyim mi diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet dedi. Ben bir gün dedim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ben iki gün dedim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ben üç gün dedim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi ve dilediğin kadar dedi. Evet ve dilediğin kadar. Sahabe ona soruyor, meslerimin üzerine mesedeyim mi? Allah Resulü diyor ki et. Bir gün mü edeyim? Diyor ki evet. İki gün? Diyor ki evet. Üç gün? Diyor ki üç gün ve dilediğin kadar. Hadisi Ebu Davud tahric etmiş, ancak kuvvetli bir rivayet olmadığını söylemiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın nam sözünün karşılığı nedir arkadaşlar? Meslerinin üzerine mes et. Yani meslerimin üzerine mes edeyim mi? Evet. İbaresinin karşılığı nedir? Evet, meslerinin üzerine mes et. Bu konuyu da arkadaşlar alimler yine İhtiraf etmiştir. Bir grup demiştir ki Ebu Davud'un da getirdiği gibi hadis-i şerif zayıftır. Senedinde kuvvetli bir senedi yoktur. O yüzden bu hadisle amel edilmez. Çünkü kendinden önceki sahih olan hadislere ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Buradaki şeye baktığımız zaman bir gün, iki gün, üç gün dilediğin kadar bir sınır var mı?
Yok.
Daha önceden sahih Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam misafir için üç gün, üç gece, mukim için de bir gün bir gece geldi. O yüzden bu hadisle amel edilmez demişlerdir. Bir grup alim de demiştir ki bu o kişiye has bir durum olabilir. Nasıl? Mesela bir insan ayağı kırıldığı zaman, ayağı alçıya alınıyor ise o adam için bir sınırlama 3 gün, 2 gün, 1 gün diyebilir miyiz? O şeyden şifa bulana kadar olabilir. Aynı şekilde bu sahabenin diyorlar bu anlamda bir sıkıntısı olabilir, ayağında bir yara olabilir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a sormuştur. O da ona bir gün, iki gün, üç gün ve dilediğince bu şekilde bundan istifade edebilirsin diye bunu yorumlayan, açıklayan alimler de vardır. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, el-mesu alel cebirati. Yani cebira dediğimiz şey, kırık ya da yaradan dolayı ayağın sarılması veyahut da alçıya alınması durumu ile ilgili faydeleri de zikredelim. Bugünkü dersimizi ne yapalım? Bu şekilde noktalayalım. Diyoruz ki cebira dediğimiz kırık veya yaradan dolayı ayağa bir bez sarılıyor ise veyahut da alçıya alınıyor ise bunun normal meslerin üzerine mes etmekten bazı farkları var. Bunları zikredelim. Birinci olarak diyoruz ki yıkanması farz olan yeri tamamen kaplaması gibi bir gerek yoktur. Normalde meslerde ayağımıza giydiğimiz zaman yıkanması farz olan yeri kapatma şartı var mıydı?
Var.
Ama bu şekilde ayağımızın veya kolumuzun bir kısmı kırıldı ise, o kırılan kısım alçıya alındı ise, bu şekilde onların üzerine mesh etmek nedir diyoruz? Caizdir. Yani ayağın veya elin komple yıkanan yerinin kaplaması gibi bir zorunluluk, bir mecburiyet yoktur diyoruz. Bu şekilde sargıda veyahut da alçıda veyahut da bezle başka bir şeyle bağlamada. Abdest alırken, gusül alırken de aynı şekilde üzerine mesh edilir diyoruz. Normalde gusülün şartlarında mesh diye bir şey var mı?
Yok.
Ama eliniz kırıldı. Gusül alırken o şeyi çıkartıp kolunuzu yıkama mecburiyeti var mı?
Yok.
Diyoruz ki onun üzerine komple ne yaparsın? Mesh ederek o hükmü almış olur. Üçüncü olarak diyoruz ki üzerine mesh etmede bir gün sınırlaması yoktur. Yani onun üzerine mesh etmede İşte mukim için bir gün, musafir için üç gün diye bir sınırlama yapıyor muyuz?
Yok.
Hayır. O insan bundan şifa bulana kadar eli alçıda bir ayda kalsa onun üzerine mes edebilir. Yalnız buradaki mes de diyoruz yine diğer mesten farklı olarak, farklı bir özellik olarak her tarafına mes edilmesi gerekir. Normal meslerin biz her tarafına mı mes ediyoruz?
Yok.
Sadece üzerine mes ediyoruz bir kısmına. Ama bu şekilde alçı veya sargı varsa onun kapladığı her yeri ne yaparız? Mes ederiz. Sadece bir kısmına mes etmeyiz. Yine takıldığı esnada abdestli olma şartı yoktur. Racih olan da görüş budur. Kolunuz kırıldı. Doktora gittiniz. Doktor da bunu alçıya aldı. O esnada siz abdestli miydiniz? Olmayabilirsiniz. Abdestsiz olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz. Abdestli değilseniz, abdest almak istediğiniz zaman siz bunu elinizi abdestli bir şekilde ne yapmadınız? Giymediniz, taktırmadınız. O zaman abdest alırken bir de abdest aldığın zaman normal meslerde ne diyorduk? Abdestsiz bir şekilde giysen kullanabiliyor musun? Kullanamıyorsun. Ama bunda kullanabilirsin diyoruz. Racih olan görüşte budur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent.